RSFM 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Dilerseniz RSFM programlarını Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. RSFM, anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'den merhabalar. Yeni bir haftada birlikteyiz yine dünyadan haberlerle. 14 Aralık Pazartesi bugün. Artık yıl sonu yaklaşıyor. Covid-19'la geçen bir yıl. Can kayıplarının sayısı 1.610.000'i aşmış vaziyette. Vaka sayısı dünya çapında 72.2 milyonu aşmış gözüküyor efendim. Kapanmalar var. Bütün dünyada yeni yıla yaklaşıyoruz, hem Noel, pek çok hesap vardı, pek çok ülke Noel'de biraz rahatlamak umudundaydı ama hiçbir hesap aslında öngörülebileceği üzere tutmadı. Türkiye'de de önümüzdeki hafta sonu değil, sadece belki Cuma'yı da kapsayacak şekilde yeni kapanmalar. Bugün toplantı var, hükümetten açıklama bekleniyor yine. Dünyadan haberlerim var tabii. Amerika'da hafta sonunda pazar günü itibariyle 219 bin vaka çıktı. Brezilya'da yaklaşık 50 bin, Hindistan'da 30 binden fazla vakalar var. Avrupa'da Almanya yeniden kapanıyor. Yılbaşı kısıtlamaları anlaşılan o ki 2020'ye insanlar evlerinde kapalı olarak veda edecekler. Kurtulmak için muhtemelen saatleri sayacaklar. Az da kaldı, 15 gün kaldı. Günler sayılacak. Amerika'da yüksek mahkeme Joe Biden'ın seçim zaferinin geri çevrilmesine yönelik davayı reddetti. Trump'a darbe, Trump öfkelendi. Rezil dedi, bilgece olmadığını söyledi Amerikan Yüksek Mahkemesi'nde. Muhafazakar yargıçların çoğunlukta olması da işe yaramadı. Bugün kritik gün, 14 Aralık. Amerika'da seçiciler kurulu, Amerika'da başkanları halk doğrudan seçmiyor. Başkanı seçecek olan seçicileri seçiyor, kurulu seçiyor. İşte onların oylaması söz konusu, ne çıkacak? Hep beraber Amerika'da gerilim de var. Hafta sonunda başkent Washington'ın sokaklarına taştı Trump yanlılarıyla karşıtları arasındaki gerilim efendim. Türkiye'ye yaptırım içeren savunma yasası Amerika'da hem Temsilciler Meclisi hem Senato'da onaylanmıştı. Trump veto edeceğini duyurdu. Türkiye ile ilgili değil veto gerekçeleri ama kongrenin iki kanadında da onaylandığı için 3-2 çoğunlukla çok fazla vakti yok. Yani bu şey çıkacak, başka çaresi yok. 10 günlük bir süre veto etse bile tekrar devreye girebiliyor. Amerikan başkanlarının öyle her şey üzerinde tam yetkileri yok efendim. Avrupa Birliği'nde Türkiye ile ilgili kararların da tartışıldığı, alındığı zirve bitti. Brexit'e yoğunlaştılar Avrupa Komisyonu ile Boris Johnson hükümeti. Britanya'nın Avrupa Birliği'nden anlaşmalı çıkışını sağlamak için son dakika müzakerelerine oturuyor. Biz de bugün bu meseleye bakacağız. Çünkü sadece Britanya'nın Avrupa ile ilişkilerini ilgilendirmiyor. Dünya ticaretini de ilgilendiriyor. Hukuki çerçeve, demokrasi tartışmaları da var bunun içerisinde. Kuzey İrlanda'sı var. Ama tabii mali açıdan çok önemli. Türkiye Gümrük Birliği içerisinde bir ülke. Britanya çıktıktan sonra Türkiye'nin ticareti neye göre düzenlenecek? Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre olacak bütün bunlar. Pek çok tartışma var. Bugün bu konuları konuşacağız. Programın ikinci yarısında Marmara Üniversitesi'nden doçent Özlem Kaygusuz'a bağlanacağız. Bu Brexit meselelerini geçen sene de konuşmuştuk kendisiyle. Şimdi artık bitiyor. Anlaşmasız ayrılığa da hazırız. Hazırlansın diyor, ülkeye çağrı yapıyor Boris Johnson. Orta Doğu'dan başlıklarım olacak. Dağlık Karabağ'dan başlıklar var. İran ve Türkiye arasında şiir gerilimi, hafta sonu epey bir mesai yapıldı. Başlıkları aktaracağım sizlere. Uzay yarışı var. Çin aracı aydan topladığı malzemelerle dünyaya dönmeye başladı. Amerika'da yeniden seferber olmuş gözüküyor. Mars'ı da katıyorlar. Ay'da üst kurma başta olmak üzere Amerika, Rusya ve Çin arasında rekabete dair notlarım olacak. Onları da aktaracağım sizlere ve tabii dünyaca ünlü casusluk romanları yazarı John Le Carré hayatını yitirdi 89 yaşında. Zatüre olduğu belirtiliyor. Bir John Le Carré hayranı olarak köstebek başta olmak üzere soğuktan gelen casus başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Dünya Soğuk Savaş yazının önemli bir ismi olduğunu da belirtmek gerekiyor kendisinin. Evet efendim, başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi, internet sitesi üzerinden Türkiye'nin her yerinden, yine cep telefonu uygulaması üzerinden her yerinden Türkiye'yi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalı öğle saatlerinde Google'ın bütün servislerinde sıkıntı olduğu için bir ara uçmuştu ama geri geldi. Dolayısıyla YouTube kanalından da Twitter hesabımdan paylaşıyorum linkini. Oradan da bizi izleyebilirsiniz artık diyelim. Bir de like ederseniz diyelim ve başlayalım eksene. Evet. Önce Covid-19 hayatımızı belirleyen gündem. Hafta sonu 72 milyonu aştı vakaların sayısı. Can kaybı da 1 milyon 610 binleri aştı. 50 milyona yakın, 48 ila 50 veriliyor. İyileşen var dünya çapında. Amerika Birleşik Devletleri 16 milyon vakayla birinci sırada ve 303 binden fazla can kaybı var. Yıl tamamlanmadı ama 300 bini aştı Amerika'da durum. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'nün toplantısı vardı hafta sonunda. Düşük ve orta gelirli ülkeler için 1 milyar doz yeni tip koronavirüs aşısını güvence altına aldıklarını duyurdu ama daha fazla ihtiyaç var. 4.3 milyar dolar acil finansman ihtiyacı var dedi. Çağrı yaptı. Özellikle de COVAX Covid aşılarına küresel erişim programı var Dünya Sağlık Örgütü'nün. Ölümlerin sayısının arttığını belirtti ve dünyadaki durum en azından aşılarla biraz umut var. Biraz sıkıntı yaşayacağız işte Aralık'ta, Ocak'ta demeye getirdi efendim. BM Genel Sekreteri Guterres ise Nobel Barış Ödülleri törenine video göndermiş ve dünyanın son 80 yılın en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya olduğunu dile getirmiş. Aşırı yoksulluk, hatta açlık tehdidi yaklaşıyor demiş. Sadece belli bölgelerde değil, dünyanın geri kalanında da hükümetlerin küresel bir tehditle karşı karşıya kalıp ortak yanıt veremediklerini söylemiş. Evet, yani bu düzende nasıl verecekler? Zaten birbirleriyle boğazlaşıyorlar demek lazım. Pandemiye karşı parçalanmış ve kaotik bir görünüm arz ettiğini dile getirmiş. Şimdi bu koşullarda Covid-19'la mücadelede en önemli gelişme geçen hafta Rusya önce, sonra Britanya'da toplu kitlesel uygulamalar, aşı uygulamaları başlamıştı. Britanya Pfizer ve BioNTech aşısını kullanıyor. Sputnik V aşısı da kullanılmaya başlandı. Amerika'ya gözler çevrilmişti, en çok vaka ve ölüm sayılarının bulunduğu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tavsiyede bulundu BioNTech aşısı için. FDA zaten bu konuda onay verdi, İlaç ve Gıda İdaresi. Trump tabii öncesinde gerilimde eksik olmadı. Donald Trump sosyal medya hesabından Amerika Gıda ve İlaç İdaresi'ni büyük yaşlı yavaş kaplumbağa diye etiketledi. Ağır bir bürokratik yapı ama tabii bu biraz da güvenlikle alakalı bir şey. Öyle aşıları pat diye piyasaya sürmemekle alakalı bir şey. Bu anlamda da sağlamcılığıyla tanınan bir yönetim idareydi FDA. Tabii dolayısıyla da bu eleştirileri biraz tabii pandemi koşullarına bağlamak lazım. Pandemi koşullarında zaten acil kullanım, çıkan onay da aslında acil kullanım. Mesela 16 yaşından büyüklere vurulacak aşı, küçüklere vurulmayacak efendim. Çok hızlı bir acayip bir distopik bir ortamda yaşıyoruz ve bunun sonuçlarını gördüğümüzü belirtmek mümkün. Şimdi epey bir gerilim olmuş ama sonunda onay geldi ve Amerika'da dağıtılmaya da başlanmış, eyaletlere gönderiliyor. Öncelik kime verilecek? Trump Beyaz Saray aşı olacak mı tartışmaları Amerikan medyasına yansıdı ama açıklama yaptılar. Hemen aşı olmayacaklarını belirttiler. Bir öncelikleri olmayacakmış yani. Pazar sabahı itibariyle Amerika'da başladılar dağıtıma. Trump'ın da ifade ettiği şekilde ve bu bir program var Amerika'da, Warp Speed operasyonu, aşı dağıtım programı. Onun başında da bir general var, Gus Perna isimli. 145 tesise ulaştırılacak ve oradan dağıtılacak deniliyor. Önce tabii sırayla işte yaşlılar, sağlık çalışanları, bu işle en cepheden karşı karşıya kalanlar. Ama o kadar kolay olmayacak tabii, aşılanma başlıyor. Mesela New York'ta Haziran ayına kadar sürebileceğini belirtiyorlar. Vali Andrew Cuomo'nun açıklaması, aşı var diye de boş vermemek lazım. Sosyal mesafeye dikkat etmek lazım, kurallara yine. Bir de tabii aşı karşıtlarıyla mücadele var ki mesela New York eyaletinde %50 nüfusun neredeyse yarısı aşılanmak istemiyor. Böyle bir acayip bir tablo ile karşı karşıyayız efendim. Britanya'da başladı aşı programı uygulanmaya ama sıkıntılar var. İskoçya'da bugün başlamış durumda, geniş çaplı kitlesel uygulama diyelim, ama Londra'da yeniden bir kapanma olacak. Hatta bütün bir 2020 boyunca görülenden çok daha büyük bir kapanma olacağını belirtiyor sağlık yetkilileri. Boris Johnson'ın da ikazı var, özellikle Noel kutlamaları ve yılbaşı kutlamaları yüzünden bu iş çığırından çıkabilir diye. Her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü ikinci işte dalga, üçüncü dalga diye bir şey, bir saptama öz olarak yapmamış olsa bile üçüncü dalgadan da bahsediliyor. Bu koşullarda Oxford AstraZeneca aşısının Rus Sputnik V aşısıyla işbirliği yapmayı kabul etmesi dikkat çekici bir gelişmeydi. Uluslararası planda James Bond'un Vodka Martini'sinden bu yana en büyük Anglo-Rus karışımı diye Rusya medyasında da mevzu ele alındı. Birlikte daha etkin olabilecekleri açıklaması var. Hem Sputnik V aşısının üreticisi Gemalaya, geliştiricisi Gemalaya Merkezi, hem de Oxford aşısının mimarı olan Oxford Üniversitesi'nden profesör açıklama yapmış. Sarah Gilbert açıklama yapmış, bu işbirliğinin iyi bir sonuç vermesin. Çünkü şimdiye kadarki aşılar daha kısa süreli, işte Sputnik V aşısı 2 yıl deniliyor. DNA daha klasik aşı betimlemesiyle aldığımız aşılardan. Diğerleri RNA temelli aşılar. Mutlak koruma tabii ne kadar süreli koruma sağlayacağı tartışmaları acilen uygulanmaya başladığı için de devam ediyor efendim. Böyle bir durum. Rusya'da son 24 saatte 27.328 vaka tespit edilmiş ve açıklanmış durumda. Burada dikkat çekici olan Rusların %50'si, yani yarısının 42 demiş. Evet, 42, %42'si Rusya vatandaşlarının aşılarla ilgili aşılanmaya hazır değil, hazır hissetmiyorlarmış. Çok dikkat çekici, Sovyet döneminde çok geniş çaplı aşılama kampanyaları da olduğu için Rusya'da nüfusun böyle tepki vermesi dikkatimi çekti doğrusu benim. Daha farklı olmasını beklerdim, Amerika gibi bir rakam çıkmış efendim. Belçika'da 2000'den fazla vaka var, 2171 diye açıklamışlar Covid-19 vakalarını. İsviçre'de 10.000 vaka 3 gün içerisinde ulaşılan. İtalya'da yine aynı şekilde hafta sonunda 1000'e yakın vaka, can kaybı sayısı çıkmış efendim. 64.000'i aştı. Almanya'da, asıl Avrupa'da tabii Almanya, ekonomi bakanı durum kontrol altından çıkıyor diye tespitte bulunmuş durumda. 16.362 vaka sayısı açıkladı Almanya. 11 milyon doz BioNTech aşısını Mart'ta bekliyorlar onlar da. Ek önlemler Angela Merkel tarafından açıklandı. Çarşambadan itibaren Almanlar kapanıyorlar. 16 federal eyalet liderleriyle görüşmesi sonrasında yaptı bu açıklamayı. Bildiğimiz önlemler işte 10 Ocağı kadar kısmi kapanma var. Daha sıkı anaokulları ve okulları da katıyorlar işin içerisine. İşverenlerden iş yerlerini kapatmaları ve çalışanlarını evden çalıştırmaları talep edilecek. Alkol tüketimi yasaklanıyor kamuya açık alanlarda. Evlerde değil tabii ki. Alım satımı da değil. 11 milyar euroluk da bir destek paketi açıkladılar. 10 Ocak'tan sonra da devam edebilir deniliyor. Yani bu işin sonu nereye varacak hakikaten merak ediyor insan. İsrail'de, Orta Doğu'da 1844 yeni vaka. İran'da aynı şekilde vakaların sayısı, ama kırmızı ilçeler var İran'da. Biraz düşüşe geçtiğini saptamışlar. 51 binden fazla, 52 bine yakın can kaybı var. 1 milyonun üzerinde İran'da vaka sayısı efendim. Japonya'da vaka sayısı 3000'i, Güney Kore'de 1000'i aşmış. Sıkı kapanma önlemleri için hükümete baskıdan bahsediyorlar. Efendim, bir de Afrika kıtasının güneyinde eski adıyla Swaziland, Estavini yeni ismi, ilk onun başbakanı hayatını yitirmiş. Covid-19'dan ölen ilk dünya lideri olarak da tarihe geçmiş vaziyette. Türkiye'de bugün toplanıyor hükümet demiştim. Yeni kararlar çıkabilir. 218 can kaybı açıklandı. 26.919 yeni vaka dün akşam itibariyle. İyileşen sayılarını da hafta sonu güncellediler. Tabii bir anda çok yüksek bir rakam çıktı ortaya. Herkes şok oldu. Yani bu işi böyle küçük göstermeye çalışmanın sonu, gerçeklerin sizi gelip vurması, bulması tabii ki. Böyle bir COVID tablosu var Türkiye'de de. İşte günde 450 bin aşı vurulması planları açıklanıyor efendim. Evet, uluslararası gündemde Amerika Yüksek Mahkemesi'nin kararı konuşuluyor. Çünkü burada Trump'ın yargı yoluyla seçimin sonuçlarını, Biden'ın kazanması geri çevirme çabası vardı, ama Amerikan Yüksek Mahkemesi Texas eyaletinin açtığı davayı reddetti. Yüksek Mahkemenin bu kritik kararına Donald Trump öfkelendi. Bizi rezil ediyor Yüksek Mahkeme, hiç bilgelik ve cesaret yok diye bir açıklama yaptı Amerikan Başkanı. Çok acayip tabii. Washington'da Trump'ı destekleyen gruplar, alt-right, daha çok işte sağcı gruplar oluyor. Proud Boys gibi, gururlu çocuklar ismi veriliyor. Önce Amerika için kadınlar. Bunlar birbirlerine girdiler. Black Lives Matter, siyahların hayatı değerlidir meydanı ilan edilmişti. Başkentin göbeğindeki cadde, oraya yasaklamışlar Trump destekçilerinin girmesini sonuçta. Biraz kapışmalar olmuş. Trump federal bütçeyi onayladı. Hükümetin kapanmasını bir hafta engelliyor. Kapanırsa bu COVID koşullarında ne yapacak Amerikalılar tabii? İnfaz ediliyor cezalar, idam cezaları. 130 yıl sonra ilk kez bir idam gerçekleşmişti. İkincisi de yapıldı. Zehirli iğneyle akıl yaşı, IQ seviyesi, zihinsel engelli seviyesinde bir mahkumu kızını öldürmekten idam ettiler Indiana'da. Normalde topal ördek konumuna düşünce Amerikan başkanı, bu işleri yapmıyorlar efendim. Normalde Amerika tabii idam cezasının olduğu bir ülke, ama böyle dönemlerde dikkat ediyorlar. Amerikan Senatosu da onay verdi bütçeye Temsilciler Meclisi'nden sonra. 3'te 2'den çoğunluk yüksek bir rakamla, oranla çıktı. 740 milyar doları aşan bir bütçe. Gayet savaşçı bir bütçe. Burada Çin'e karşı Pasifik caydırıcılığından tutalım da işte Rusya ile ilişkilere, Almanya'dan, Güney Kore'den asker çekilmemesine uzanan mali bir takım şeylerin dışında müttefikleri savunan, özel kuvvetlerin gayri nizami harp için destek yetkisini artıran bir yasa. Türkiye'de F-35'ler, 6 adet F-35 uçağı alması gerekiyordu Türkiye'nin. Onlar Amerikan Hava Kuvvetleri'nin kullanımına verilecek, ama bununla yetinilmiyor. Tasarıda bir de tabii Türkiye'ye yönelik hasımlarla, Amerikan hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele yasası, KAATSA diye bildiğimiz yasa çerçevesinde S-400 alımı nedeniyle Türkiye'nin cezalandırılması, 12 önlem var. Ondan 5'inin uygulanması söz konusu, ancak kaldırılması da Türk hükümetinin geri adım atmasına bağlı. Türkiye çeşitli öneriler getiriyor, tabii getirmeye devam ediyor Amerika'ya, ama henüz bir uzlaşma da sağlanabilmiş değil. Trump veto edeceğini duyurdu. En büyük kazananı Çin dedi bu yeni savunma yasasını. Onun için neden? Tabii Türkiye ile alakası yok bunun. Sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenleme var. Onu değiştirmek istiyor, iptal ettirmek. Ulusal anıtların korunması, geçen Haziran'daki isyandan kaynaklanan bir unsur. 5G için izin ve yurt dışında asker sayısının azaltılması gibi maddeleri içermesi gerektiğini söylüyor Trump. Veto ederse ne olacak? Tabii çok yüksek bir oranla onaylandığı için işe yaramayacak. 10 gün süresi var veto etmek için. Yeniden devreye giriyor bir daha onaylanması halinde. Zaman birazcık kazandırabilir. Böyle bir durum. Amerika'da Hazine Bakanlığı'na ait bilgilerin, Hazine Bakanlığı'nın hacklendiği aktarıldı. Amerikan medyasına da yansımış durumda. Özellikle internet ve telekomünikasyondan sorumlu hükümet ajansı da dahil olmak üzere. Hemen tabii dikkatler Rusya'ya çevrildi. Kremlin sözcüsü açıklama yapmış. Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı'na düzenlenen siber saldırılarla alakamız yok diye. Gerçi Amerikalı yetkililer Rusya'yı doğrudan anmıyorlar ama bağlantılı olarak hemen Amerikan medyası dikkatleri oraya çevriliyor. Amerikan elçiliklerine saldırıdaki rolünden 25 yıl hapse çarptırılan Bin Laden'in sağ kolu efendim. Adil Abdülberi, ki bu elçiliklerde Tanzanya dahil bayağı bir can kaybı olmuştu Kenya, Tanzanya. Adam 25 yıl hapis cezasına çarptırılıyor ama obez diye, 104 kilo diye salıvermişler. Londra'da yaşıyormuş. 1 milyon dolarlık dairede kalıyormuş. Vallahi El-Kaide üyesi olmak var diyeceğim var açıkçası. Böyle merhamet göstermişler Bin Laden'in yardımcılarından birisine. Evet, Brexit'i birazdan konuşacağız Doçent Özlem Kaygısız'la. Anlaşmasız Brexit'e hazır olun dedi Boris Johnson, Britanya Başbakanı. 31 Aralık görüşüyorlar. Dünya Ticaret Örgütü koşullarında mı ilişki kuracaklar? Avustralya seçeneği, Kanada seçeneği çok tartışılmıştı. Brexit süreci aslında geçen sene Brexit oldu ama bunun bir de anlaşması için zaman tanınıyordu. Balıkçılık konusunda taviz vermeyiz. Ticaret anlaşmasında ne tavizler verilebilir? Kim verebilir? Bunlar önemli. Bundan sonra tabii Dünya Ticaret Anlaşması koşullarında mesela Alman otomotiv sanayi Britanya'ya nasıl araba satacak gibi sorular var. Türkiye ne yapacak? Gümrük Birliği'nin üyesi Britanya ile özel bir anlaşma yapabilecek mi Türkiye? Gerçekten sonuçları itibariyle herkese çok ilgilendiriyor efendim. Avrupa'da, Avusturya'da Anayasa Mahkemesi ilkokullarda başörtüsü yasağının kaldırılmasına hükmetmiş. İslam, Müslümanlığa ayrımcılık olur demiş. Çeşitli din ve dünya görüşleri arasında sadece İslam dinine ait bir kıyafetin yasaklanması eğitim yasasına aykırı demiş, eşitlik yasasına. Avusturyalılar böyle ilkeli bir halk, böyle fazla ideolojik bakmıyorlar. Anayasa Mahkemesi Başkanı yapmış açıklamayı, Christoph Graben-Walter yapmış açıklamayı. Paris'te yine güvenlik yasası, küresel güvenlik yasası protestoları vardı. 142 kişi gözaltına alındı. 24. maddede geri adım atmıştı Fransız hükümeti. Güvenlik güçlerinin görüntülerini çekmek vesaire ağır cezalar içeriyordu. Geri çektiler ama Fransızlar yetinmiyorlar bununla. Hafta sonu Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Birliği'ne çağrısı vardı. İki devlet ayak oyunlarıyla Avrupa'yı esir etmesin şeklinde yatırım ortamını iyileştirmeyi vaat etti Cumhurbaşkanı. Bundan sonra Mart'a kadar tekrardan herhalde biraz daha teskin olacak bu mesele. Libya'ya asker gönderilmesi için verilen izin süresi 18 ay uzatıldığı meclise sunuldu. Uzatılıyor, meclise sunuldu. Orta Doğu'da Rusya ve Suriye hükümetiyle Suriye Demokratik Güçleri anlaşmışlardı aynı İsa'ya. Suriye ordusu girecekti ama son anda yine vazgeçmiş Suriye Demokratik Güçleri. Hep böyle yapıyorlar zaten. Yeni bir şey yok aslında. Trump Cuma günü duyurmuştu. Fas'la İsrail normalleşmesi için düğmeye basıldı. Karşılığında tabii Polisario cephesini gömdü Amerikalılar. Halbuki BM kararları var. Polisario cephesinde cephesinin söz konusu olduğu, direnişte bulunduğu yıllardır Batı Sahra'da referandum anlaşması öngörüyor BM kararları. Hatta bu konuda bir misyon da var ama Trump bütün uluslararası kararları bir kenara atıp Fas'la anlaştı. Tabii tepkiler var. Buna Rusya'da tepki göstermiş, kınamış uluslararası hukukun ihlali diye. Sudan, İsrail'le normalleşme kararı alan ülke olmuştu. Amerika'nın kara listesinden resmen çıkmış vaziyette. Anlaşma sağlayınca kara listede de kalmıyorsunuz. Evet, Orta Doğu'dan bunlar var. Ermenistan, Azerbaycan, Dağlık Karabağ cephesinde hafta sonunda karşılıklı ateşkes ihlali iddiaları oldu ama Rusya barış güçleri devreye girdi. Tarafları yatıştırdı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Azerbaycan meslek mevkidaşı Bayramov'la da görüşmesi vardı. Aliyev, Türk-Rus gözlem merkezinin Ağdam bölgesinde kurulacağını bu arada duyurdu. Azerbaycan topraklarında olacağı söyleniyordu. Ama asıl tabii Türkiye ve İran arasında şiir krizi patlak verdi. Bakü'de Zafer Geçidi törenine gitti Cumhurbaşkanı Azatlık Meydanı'nda. Orada bir şiir okudu. Bahtiyar Vahapzade'nin şiiri Topraktan Pay Olmaz şeklinde Aras Nehri üzerine bir türkü. Tabii bu İran'da hassas bir yere dokunuyor. Böyle bakınca tabii Türkiye için de hassas yerlere dokunan Balkanlarla ilgili çok fazla türkü var yani. Biraz hakikaten işin içinden çıkmak zor. Burada İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in Twitter'dan Cumhurbaşkanı'nın bu şiirin mahiyetini bilmiyor herhalde, zarar veriyorlar diye bir biraz bilgisel bir düzeltme yapmış tabii ki. Açıklama yapması biraz ilişkileri geldi. Karşılıklı tabii İran Dışişleri önce Türkiye Büyükelçisi'ni Derya Örsü Bakanlığa çağırdı. Bunun üzerine Ankara'daki İran Elçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Muhammed Feraz Ment ve Türkiye rahatsızlığını iletti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Zarif'le görüştü. Kabul edilemez açıklamalar diye. İran Büyükelçiliği yanlış anlaşılmanın giderildiğini nihayetinde duyurdu. Ama Zarif'in açıklamasında özellikle yakın dostane ilişkiler vurgulanırken Çavuşoğlu'nun, Erdoğan'ın İran'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygısının altını çizip şiirin hassasiyetinin farkında olmadığına dair güvence verdiği vurgusu var. Muhammed Cevat Zarif'in açıklamasında. İran'da milletvekilleri biraz coştular. Ölüm tehditleri adeta, işte Saddam Hüseyin'in idam fotoğrafları eşliğinde İran topraklarına göz dikenlerin son hali bu olduğu gibi anımsatmalar yer aldı. Ve hakikaten biraz sıkıntı yarattı. Fahrettin Altun'un da açıklamaları oldu. Kınadı Cumhurbaşkanı'na yönelik İran'da siyasetçilerden gelen saldırgan tutumu. Ve Safevi dönemi İran haritasının paylaşımıyla tarih olmuş bir devletin sınırlarının gündeme getirilmesini eleştirdi. Tabii sürekli olarak Osmanlı İmparatorluğu gündeme taşındığı için Türkiye'de başkaları yapınca hoşlanılmıyor ama kendin aynı emperyal mirası. Habire sürekli Saraybosna'dan Şam'a, oradan buraya, şuradan buraya falan söylemleri o kadar çok dolaşıyor ki demek başka ülkelerde de oluyor, sizde de oluyor. Bir acayip bir psikoloji. Hakikaten Fahrettin Altun doğru söylemiş. Türkiye'de de Şam'dan Saraybosna'ya dememek lazım. Çünkü başka insanlar alınabiliyorlar, ulus devletler. Değil mi? Yani Türkiye'de herhalde alınır kendi toprakları ile ilgili böyle iddialarda bulunulduğunda. Efendim, zor zamanlarda İran devletinin arkasında durduk diye de anımsatmış bir şekilde. Bu arada İran'da muhalif gazeteci Ruhullah Zem idam edildi. Fransa'da yakalanmıştı ve İran'a götürülmüştü. Geçen sene Fransa'dan ve Almanya'dan kınamalar geldi idam cezasına. İran'da ise yeryüzünde fesat çıkartmakla suçlanıyor. Çifte standartın dik alası tabii, niye bir gazeteciyi idam ediyorsunuz? Eline silah almamış bir şahsiyet diyeceksiniz. Öte yandan tabii siyasi meseleler bunlar. İran'da maalesef şeriatla böyle cezalar rahatlıkla da veriliyor. İdam cezası çok tehlikeli bir ceza her ülke için. Netanyahu'nun açıklamaları var bu arada. O'Brien'la görüşmüş Trump'ın ulusal güvenlik danışmanıyla ve İran'ın dünya barışına tehdit olduğunu iddia etmiş. Eğer bir cephe oluşturmazsak yarın Avrupa ve Amerika'yı vurabilecek nükleer başlık taşıyan balistik kıtalar arası füzeleri olacak iddiasında bulunmuş Netanyahu. 1700 yıllık Kibele heykeli İsrail'e götürülmüş ve oradan satılmış idi. Amerika'dan Türkiye'ye getirildi. Milattan sonra 3. yüzyılda tarihlendiriliyor. Hayırlı bir şey olmuş bu. Bereket sembolü, koruyucusu. Monolitlerin şu Amerika'da, Utah'da, Romanya'da, Britanya'da, Hollanda'da, İspanya'da her yerde çıkıverdi. Netflix için hazırlanan bir komedi şovuymuş. Hepimizin tahmin edeceği üzere birileri dalga geçiyor diye yorum yapmıştık. Hakikaten öyle çıktı. Dalga değil ama işte şovun tanıtımı için böyle bir şey yapmışlar. Bir görülüp kaybolan uzaylılar mı geldi? Bu Covid-19 koşullarında geyiklerine sebebiyet vermişti. Ve son olarak Çin'in uzay aracı Chang'e 5 dönüyor. 3 günlük dönüş yolculuğuna başlamış. Ay'dan 44 sene sonra toprak, bir takım kayalar, volkanik malzeme toplamıştı. Amerika ve Sovyetler Birliği en son bunu yapmışlardı. Uzay programı Çin'in tabii Mars'a gitmek, Ay'a insan göndermek, uzay üssü kurmak oldukça iddialı ve bunu da 2022'de falan başlatmaktan bahsediyorlar. Hakikaten enteresan. Trump da geçtiğimiz günlerde Artemis programı ile ilgili açıklama yapmıştı. Ay'da kalıcı üs kurmaktan, oradan da Mars'a atlamak. Ya eyvah, insanoğlu uzayı fethedince çok hayırlı bir şey doğrusu, ben bekleyemiyorum. Hani böyle gökyüzünde izlediğimiz ay acaba yerinde durmayabilir mi diye düşünmeden edemiyorum. Amerika geçen yıl Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı kurmuştu Amerika Birleşik Devletleri ve tabii derhal hedef olarak uzaylıları değil Rusya ve Çin'i seçtiler efendim. Onu da hatırlatmak lazım. Evet, bir ara verelim şimdi. Goran Bregovic dinleyeceğiz, Osensia'yı. Az sonra Doçent Özlem Kaygusuz'la buradayız. Brexit konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Ausência, ausência. Se asa um tivesse para voar nessa distância, se um gazelo fosse pra correr se nem canseira. Então já na você eu tava mamá cheia e nunca mais ausência tá sendo nos lema. Mas só na pensamento tá viajar sem medo. Minha liberdade teve e só na minha sonha. Na minha sonha me é forte, tem boa proteção, tem só bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima sossego.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Doçent Özlem Kaygusuz var efendim. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar.
Özlem Hanım, geçen sene konuşmuştuk en son sizinle. Brexit geldi, davulla zurnayla İngilizler, Britanyalılar demek lazım herhalde. Yetki devriyle evet. İskoçlar, İrlandalılar çıktılar. Tabii nüfusun yarısı öyle çıktı, yarısı öyle çıkmadı. Çok tartışmalar oldu. O gün bugündür de Avrupalılarla masaya oturdular. Bu işin belki anlaşma ayağını çözmeye çalışıyorlar. Tabii iç içe geçmişlik tam diğer Avrupa ülkeleri gibi değil de her zaman bir ayrıksı konumu vardı Britanya'nın, ama şimdi ticaret konusunu çözüme bağlamaları gerekiyor. Çok fazla sıkıntı var ve bağlayamıyorlar. Anlaşmasız Brexit'te hazır olma talimatı verdi Boris Johnson. Bir yandan da kopamıyorlar. Şimdi zor tabii öngörüde bulunmak, ama karşılıklı bir takım tavizler vermeden ya da belki de bir taraf taviz vermeden bu iş herhalde ayrılıksız anlaşmasız ayrılığa gidiyor. Öyle demek doğru olur mu sizce, ne dersiniz?
Yani çok uzun zamandan beri zaten hani Eylül civarından beri bu iş buraya gidiyor diye konuşuluyordu. Çünkü Johnson'ın bazı adımları oldu. Birazdan altını çizeriz. Mesela bir iç piyasalar yasası gündeme evet. getirdi. Avam kamerasında oylattı falan. Mesela gerimi arttıracak ve anlaşmasız çıkışa hazırız imajını daha da kuvvetlendirecek adımlar attı. En baştan beri biliyorsunuz zaten geçiş sürecinin uzatılmaması için yasa çıkarttı. Kesinlikle uzatılmaması yönünde defalarca beyanat verdi. Yani hep böyle ne olursa olsun biz sonuna kadar zorlayacağız tutumunu korudu. Dolayısıyla ben de hakikaten hani bu Eylül'de falan bu yasa gündeme gelince sonra işte bir 15 Ekim'de müzakereler tamamlanacak dendi. Olmadı. İşte şimdi 13 Aralık'a uzatıldı. Bir şey, yani bir metin çıksa ve imzalansa bile tabii üye ülkelerin parlamentolarında onaylanması gerekiyor yürürlüğe girmesi için. Çok sıkışıyor takvim. Yani hakikaten bir mucize demeyelim ama yani bravo vallahi diyeceğimiz bir şekilde anlaşma imzalanmış olacak olursa. Tabii şöyle oldu mesela dün pazar akşamı tekrar bir ortak bildiriyle görüşmelere bir tur daha devam edeceğiz. Hani ekstra mayo evet. dediler yani bir süre evet. daha devam edeceğiz dediler. Neden? Çünkü var yani yapabilecek bir şey var. Nedir? Şimdi ticaret bağları çok yoğun. Tarafların vazgeçmek istemedikleri, elde ettikleri ayrıcalıklar var. Ama mesela üç anlaşmazlık konusundan biri olan balıkçılık mesela. Bana şu an bakıyorum mesela bugün ne yapılabilir diye. Hani en kolay bir taviz demeyeyim ama ileri atarak, zaman kazanarak anlaşmanın yapılmasını sağlanabildiği bir alan gibi görünüyor açıkçası. Diğer iki anlaşmazlık konusu olan işte bu mahkeme meselesi mutlaka bir noktaya getirilmek zorunda. Yani ticari meselelerde bir anlaşmazlık olursa yetkili olacak mahkemeler mesela orada Johnson'ın çok üzerinde durduğu şey şuydu. Diyelim ki işte bir takım ihtilaflar sonucunda Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı bazı kararlar Britanya iç hukukunda yürürlüğe girmişti. Bunları tekrar gözden geçirme yetkisi istedi. Yani geriye doğru dahi Avrupa Adalet Divanı kararlarının kendi ülkesinde geçerli olamayabileceği gibi ya da olmamasının önünü açacak bir pozisyon almak istedi. Mesela bundan vazgeçer mi? Çok emin değilim bu kadar egemenlikçilik söylemi evet. ortadayken. Diğer mesele de öyle açıkçası. Yani diğer konu da işte bu adil rekabet. Yani gerçekten her iki tarafın piyasalarına, pazarlarına bu zamana kadar ki ticari erişim düzeylerini korumaya çalışmaları. Burada da hani evet. sağlam durmalarını bekliyorum. Ama hani bir zamanların en önemli sorunu olan Kuzey İrlanda meselesi, backstop meselesi, işte o sert sınırın meselesini hallettiler mesela. Yani şöyle söyleyeyim, gerçekten bayağı da bir iş yapıldı. Yani Mart'ta başladı bu müzakereler. İşte Covid nedeniyle bir durdu. Her iki tarafın baş müzakerecisi Covid oldu bu arada.
Evet, evet.
Sonra başladığında yani 11 ayrı çalışma grubu, böyle 100 civarında hukukçu, bürokrat, uzman, muazzam bir süreç yaşandı ve ortaya çıkacak yani anlaşmada bütün alanlarda çok detaylı düzenlemeler var. Dolayısıyla mesela balıkçılık meselesini böyle biraz ileri atarak yani işte bütün bu üç meselede bir takım dengeli pozisyonlar alarak yapabilirlerse bu anlaşmayı. Ve çok da hani imkansız demiyorum ama tabii sonuna kadar zorluyorlar. Ben burada hani bu süreci diplomasi dersinde okutmak lazım. Yani diplomatik müzakere süreci olarak, örnek olay olarak böyle detaylı incelemek ve okutmak lazım. Gerçekten hani birazcık böyle hayranlıkla da izliyorum. Yani arkasında siyasal dinamikler var. Mesela Almanya'nın gerçekten anlaşmayı yaptırmaya çalıştığını görüyoruz. Yani Almanya'nın evet. gerçekten çok belirleyici bir pozisyonu var.
Ama Özlem Hanım, Almanya açısından çok önemli değil mi? Çok önemli bir pazar, Britanya pazarı. Yani öylesine büyük bir evet. pazarı Almanya herhalde kaybetmek istemiyor diyebiliriz.
Kesinlikle bu otomotiv ihracatı özellikle hani çok büyük oranlarda. Evet. Dolayısıyla anlaşmasız bir çıkışı en çok engellemeye çalışan, şu anda da dönem başkanlığını yürüten bütün bir Covid'le mücadele sürecinde gerçekten çok kritik adımları atabilen Almanya bunu da yaparsa gerçekten muazzam bir siyasi gücü elinde toplamış olacak gerçekten Avrupa Birliği için.
Peki bu görünüm ne olacak, ne olur ya, yani nasıl etkiler? Şimdi Türkiye ile ilgili de çünkü çok tartışmalar oluyor. Bir yandan şimdi işin Avrupa Amerika ilişkileri ayağı var. Boris Johnson için Trump'la belki devam etmek bu koşullarda, ayrılık koşullarında daha manalı gibiydi. Özel ticaret anlaşması vesaire tartışılıyordu. Ama şimdi Joe Biden da gelecek. Oradan belki biraz Avrupa ile daha yumuşak bir ayrılığı seçme ihtimali var. Ama Avrupa açısından da hakikaten anlaşmasız ayrılıkla böylesine res çekip ulusal egemenlikle çıkış başka ortaklarıyla işbirliği açısından sıkıntılı. Türkiye'yi de katabiliriz bunun için. Söz geçirememek örneğin, değil mi? Dolayısıyla siyasi harita olarak ya da siyasi coğrafi, siyasi etki, nüfus görünümü açısından da herhalde Almanya'nın ve Avrupa'nın bir önemi var değil mi bu hikayenin?
Yani şöyle söyleyebilirim. Tabii baştan mesela hep neyi tartıştık? Yani Avrupa Birliği gerçekten bu süreçte, Brexit sürecinde bütünlüğünü biraz daha aslında güçlendirerek süreci yürüttü. Yeni komisyon da gerçekten bu konuda çok sağlam durdu. Diğer yandan tabii 4 yıla yayıldı bu süreç. Yani çıktı ama nasıl çıktı? Evet. Yani şu anda şöyle söyleyeyim, Britanya'da bütün sektörlerde çok farklı düzeylerde şirketler anlaşmasız bir çıkış sesi altındalar. Kısmen hazırlanmaya çalıştılar. Ama bazı mesela Britanya basında baktığınız zaman şu argümanları da görüyorsunuz. Yani biz hazırız, anlaşmasız çıkış zaten çok uzun zamandır gündemde. Dolayısıyla hani bütün şirketler her şey kendini hazırladı. İşte bugün mesela gene bir şeyde okudum, Guardian'da okudum sanıyorum. Birçok yerde okudum bugün ama. Evet. İşte pound'un değeri, İngiltere borsasındaki rakamlar, oranlar. Yani hani kıyamet kopmayacak havası var. Ve genel olarak da orta ve uzun vadede tabii Britanya'nın bu işten daha karlı çıkacağı da net bir şekilde görülüyor. Daha pandemiden önce avro alanının alanından çok daha hızlı büyüyeceğini Britanya'nın çıkıştan sonra öngören IMF görünüm raporları var mesela. Yani Johnson'ın bu kadar hani rahat olmasının, anlaşmasız çıkışta olur demesinin altı çok da boş değil gerçekten. Çünkü Britanya işte geçen Mayıs ayında küresel tarife rejimini açıkladı. Ona girecek. İşte Japonya ile XSTA'sını imzaladı. Hatta Avrupa Birliği'ne işte o anlaşmadaki bazı maddeleri benim anlaşmamada koyun. Bana da o ayrıcalıkları tanıyın diye ona örnek gösteriyor açıkçası. Yani baktığımızda Britanya'nın gerçekten küresel tarife rejimini hayata geçirdiğinde çok daha özgürce, çok daha kolaylaştırıcı unsurlar içeren serbest ticaret anlaşmalarını hem Commonwealth ülkeleriyle hem dünyanın dört bir tarafıyla ve Türkiye ile de yapacağını ve ticaretinin serbest ticaretteki rekabet gücünün çok artacağını öngörüyorlar. Bu tabii ama ne zaman ortaya çıkacak bu etki? Yani şöyle söyleyeyim, anlaşmasız çıkışın hemen ardından bazı ithal malların girişinde sorunlar yaşanacak. Bunu hep konuştuk. İşte sınırlara kamyonlar yığılabilir. İthal mallardaki gümrük oranlarının belirlenmesi, hemen hayata geçmesi aşamasında mal eksikliği, mal kıtlığı ortaya çıkabilir. İşte pandemide insanlar işlerini kaybederken bir de böyle bir iktisadi durma görüntüsü Johnson'a çok kaybettirebilir diyenler de var. Yani bu orta ve uzun vadeli etkiler Johnson'ın kötü pandemi yönetimiyle birleşince hani neye mal olur bilmiyoruz açıkçası. Britanya demokrasisi bunu nasıl, bu süreci nasıl değerlendirir gelecek seçimde, o da bir soru işareti.
Evet.
Türkiye ile ilgili gireyim mi yoksa hani onu bilemedim.
Küçük araya sadece küçük bir insert atayım ben de. Şu açıdan biraz da Türkiye'yi vurgulayarak sormak istiyorum. Tekrardan ya da ek yapmak istiyorum. Hani sonuç itibariyle bu tablo, Brexit'in bu tablosu pazar olarak Avrupa ve Almanya için gerçekten önem taşıyan ülkelere Almanya'nın öyle rest çekememesi, pazarlık yapmak zorunda kalması ve uzlaşmaya tabii zorlayacak bir diplomasi yürüttükleri aşikar ama yani çok demokrasi falan, insan hakları diye biz Türkiye için konuşuyoruz. Öyle standartlar hatırlatılıyor sürekli. Ama işin sonu işin ekonomisine bağlanıyor ve eğer siz egemenlikçi duruyorsanız ve pazarınız Almanya ve Avrupa Birliği için gerçekten önem taşıyorsa o zaman karşınızdaki biraz daha geri adım atmaya çok teşne duruyor. Böyle bir sonuç da çıkıyor bütün bu şeylerden. Türkiye'de Almanya için en başta olmak üzere ve Avrupa için önemli bir pazar. Belki yaşadığımız durumu da izah edecek bir resim çıkıyor. O açıdan soruyorum. Bize nasıl etkileyeceğini. Britanya ile Türkiye Gümrük Birliği'nin bir parçasıyken anlaşmasız ayrılıkta özel anlaşma yapabilir mi mesela? Yani bizi bu anlamda da nasıl etkileyecek siyasi görünüm dışında?
Şimdi aslında tabii yani ortaklık hukukuna aykırıdır Gümrük Birliği üyesinin üyesi bir ülkenin üçüncü bir ülkeyle serbest ticaret anlaşması yapması. Fakat Türkiye yaptı bile. Yani maalesef hani bu da bir ileride gerilim konusu olabilir. Yaklaşık 2-3 senedir Türkiye'de farklı sektörler hükümetten anlaşmasız çıkış durumunda Türkiye ile Britanya arasındaki ticaret hacminin korunacağı, mevcut ticaret koşullarının korunacağı bir anlaşmanın hazırlanmasını istiyorlar. Ve hükümeti çok ciddiye aldı. Ticaret Bakanlığı'nın çok ciddiye aldığı bir süreç bu. Gerçekten çok da yoğun bir hazırlık yapıldı ve bir anlaşma metni var benim bildiğim kadarıyla. Tabii ki yürürlüğe henüz girmedi. Yürürlüğe girmesi için Britanya'nın çıkması gerekiyor. Peki Türkiye bunu nasıl yapıyor bir gümrük birliği üyesi ülke olarak? Şöyle bir boşluktan yararlanıyor. Eğer Avrupa Birliği'nin müzakere halinde olduğu bir ülke ise bu sizin STA yapacağınız ülke, siz de yapabilirsiniz anlamına geliyor. Yani şu anda hali hazırda Britanya Avrupa Birliği müzakere yürüttüğü bir ülke olduğu için, Türkiye de Avrupa Birliği ile müzakere yürüttüğü için bu boşluktan yararlanarak yapabiliyor. Ve bir şey daha ekleyeyim. Türkiye'nin tabii tamamen ortaklık hukukuna hani aykırı olarak yaptığı Venezuela ile bir serbest ticaret anlaşması var ve o yürürlüğe girdi ve Türkiye Venezuela pazarına gerçekten çok avantajlı bir erişim sağladı. Fena değil yani makro büyüklüğüne baktığınız zaman bunu nasıl yaptı? Çünkü bir yaptırım mekanizması yok. Yani Avrupa Birliği Türkiye böyle bir ihlal yaptığında hani nasıl yaparsınız bunu diyor. Türkiye'de diyor ki siz gümrük birliğini güncellemiyorsunuz. Ben de yani şimdi baktığınızda tabii Türkiye çok yararlanmış oluyor gümrük birliğinin güncellenmemesinden. Evet. Yani dolayısıyla aslında istiyor mu Türkiye gümrük birliğinin güncellenmesini? Hani buraya bir soru işareti koyabiliriz birlikte sizinle. Bu durumda da tabii Türkiye için de hani mesela anlaşmanın içeriğinde ne var dediğinizde, işte ben de katıldığım bazı toplantılarda sektör temsilcileri bilgilenirken notlar aldım falan. Ticaret Bakanlığı'ndan da yetkililer vardı. Oradan bildiğim kadarıyla mevcut ticaret hacmini tamamen koruyabilecek bir anlaşma şu anda tamamen hazır Türkiye ile Britanya arasında. Ve hatta bileceksiniz ama Türkiye'nin bu zamana kadar Avrupa Birliği'nin sıkı kuralları nedeniyle satamadığı bazı malları bile satmaya başlaması mümkün. Mesela dondurma böyleymiş. Avrupa Birliği'nin dondurma satamıyormuş Türkiye. Evet. Ama şimdi Britanya'ya satabilecek vesaire. Evet. Dolayısıyla Türkiye yani normalde tabii Avrupa Birliği kurallarıyla bağlı bir ülke gümrük birliği üyeliği açısından. Ama aynen sizin dediğiniz gibi ticari ilişkiler. Şimdi Türkiye'nin böyle bir aseti aldığı zaman tabii Almanya'nın Türkiye üzerindeki baskısı, yaptırımı ne olur onu da ayrıca değerlendirmek lazım. Ama sanki yani işte bu en son Doğu Akdeniz kriziyle yaşadığımız gerilimin üstüne bir de bu mesele gündeme gelir mi? Avrupa Birliği nasıl tepki verir bu sefer? Yani Britanya ile yapılacak olan STA, Venezuela ile yapılacak olana benzemez tabii. Hani öyle bir durum var. Gerçekten hani birbirini takip edecek değişik gelişmelerle sizin söylediğiniz soruları hep düşünmeye devam edeceğiz.
Evet, çok teşekkür ediyorum Özlem Gaygusuz. Hem bilgilendirici oldu hem de hakikaten önümüzdeki günlerde bizi de çok yakından ilgilendirecek, takipte olacağız bu gelişmeleri. Çok teşekkürler katkılar için.
Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için.
Evet, Marmara Üniversitesi'nden doçent Özlem Gaygusuz'la konuştuk. Britanya, Brexit, Avrupa Birliği'nden çıkışı 4 senelik sancılı bir süreç. Artık çıkış gerçekleşti geçtiğimiz Ocak başında, ama bunun anlaşması yapılmaya çalışılıyor. Önemli bir diplomatik pazarlık ve sonuçları itibariyle de Türkiye dahil pek çok şeyi etkileyebilecek potansiyel barındırıyor efendim. Takip etmeye devam edeceğiz biz de bu süreci. Danny Vera'dan Hold On A While'la veda edelim. Bugün sizle haftanın başlangıcında, yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Wrong at that time. Hold on a while.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört
bak.
Bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.